Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri, bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar, usulü Erkan, muhibbanı Erkam, dergahı Hüday'dır mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizler ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin telalı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale. Ağaç dalıyla, köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler. Ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, kalbi kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönderişlerimiz. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinizi kutsal beldelerden, Mekke-i Mükerreme'den sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bir bayram günü bizleri buluşturan Rabbime sonsuz şükrederek, sonsuz şükürler içerisinde hepinizin Eydül Fıtrını, Fitre Bayramını, Fıtrat Bayramını tebrik ediyorum. Ramazan sonrasında inşallah Recep, Şaban ve Ramazan'la taçlanan 3 aylık hayatımızda Kadir Gecesi'ni de Rabbimizin dilediği şekliyle ihya edip gerçek bayrama erenlerden oluruz aziz dostlarım. Yeniden çok şükür sizlerle birlikteyiz. Sizleri bizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, gençlerimizin evlilikten soğuduğu, evlilik yaşının 30'lara dayandığı, 20 milyonu aşkın gencimizin evlilik çağına gelmesine rağmen evlenmediği, bir şekilde evlenenlerin ise çocuk yapmadığı bir Türkiye'de, aile olmaya giden yolda 54 önemli unsurun ilk maddesi olan evliliğin içlerinde, biyolojik, nörolojik, psikolojik, duygusal, ekonomik, kültürel, sosyolojik, kariyer ve demografik açıdan evliliğin içlerine saydıktan sonra, evliliğin İslami olarak niçinlerini size anlatmaya başlamıştım. Çok kısaca madde madde geçersek, bir Allah'ın emri olması, iki Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti olması, üç dinin yarısının evlilikle tamamlanması, dört evlilik yoluyla insanların en hayırlısı olma ümidi, beş göz aydınlığı olacak eşler ve çocuklara sahip olma, altı zinadan korunma, yedi şeytanın vesveselerinden korunma, sekiz neslin helal yolla çoğalmasına vesile olma, 9 iffet ve namusun korunması, 10 eşler arasında sevgiye merhamet yaratılmasına vesile olması, 11 sükunet ve huzur bulma, 12 karşılıklı hak ve sorumlulukların yerine getirilmesi, 13 aile yapısının kurulması, 14 kadınların psikolojik açıdan güçlendirilmesi diye şu ana kadar 2 farklı programda 14 madde işlemiştik. Aziz dostlarım, 15. maddeye geçmezden evvel çarşamba günkü Nitelikli İnsan programımda Aile Medeniyetimiz programına bir not düşelim diye bir hatırlatma yaptım. Notu, özel hususu size kısaca açıklamak istiyorum. Ruhlar aleminde tanış olanların kaynaşacağını, orada tanış olamayanların da ayrılacaklarını beyan eden hadis-i şerif açıklamıştım size. Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ruhlar toplu ordular gibidirler. Önceden tanışanlar, birbirlerine ısınanlar burada uyuşur. Önceden tanışmayanlar, yabancı kalanlar ise ayrışır diye buyurmuştu. Burada aile programı ve evliliğin içlerini anlatıyorum. Dolayısıyla görücü usulüyle evlenecek olan ya da bizzat kendileri tanışacak ve bu tanışma sonucunda evlilik kararı verecek olan kardeşlerimiz, teklif edilen ya da tanıştıkları adayla ilgili İlk görüşte hemen kalplerinde böyle bir sıcaklık, böyle bir elektriklenme, gönüllerde bir yakınlık, ruhlarda bir sürur hali olmadı ise bu durumu fazla zorlamasınlar. Çünkü ilk görüşte böyle bir muhabbetli duygunun, kalplerin ısınmasının, gönüllerin kaynaşmasının, İslami delilinin bizzat Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ruhlar aleminde aynı bölükte olmak olarak açıklandığı bir durum bu hadis-i şerif izah ediyor. Dolayısıyla bu hadis-i şerife göre ilk görüşte ısınamayanlar aynı bölükten değiller. Dolayısıyla benzer ruh özellikleri, benzer fıtrat özellikleri taşımıyorlar demektir. Aynı bölükte olmayanların da ayrılacaklarını söylediğine göre lütfen kardeşlerimden istirhamım bu konuyu göz ardı etmesinler. İlk tanışma anındaki duyguları iyi analiz ederek, iyi gözlemleyerek, onları bir bilenle iyi bir şekilde istişare ederek kararlarını buna göre versinler. Ha bunu söylerken illa böyle mi olmak zorunda? Hayır. Aynı bölükten olmasalar da şöyle ya da böyle farklı imtihanlarla belli cenderelerden geçtikten sonra bile olsa kalpleri birbirine ısınan, yeniden orta yolu bulan evliliklerde vardır ama bunlar nadirdir. Fıtrata göre olanını söylüyorum ben. İlk böyle tanışma, ilk ısınma, ilk böyle kaynaşma aynı bölükten olmanın dolayısıyla ruhsal benzerlik, ruh ikizi, ruh eşi, ruh ikizimizi bulduk falan diye söyleriz ya onun bir işaretidir. Buna dikkat etmelerini istirham ederim kardeşlerimin. Aziz dostlarım, gelelim 15. maddeye. Evliliğin niçinlerinden. Kadınların biyolojik açıdan güçlendirilmesi, yani anne olması. Evlenen bir kadın anne olduğunda psikolojik olarak da, bilimsel olarak da, genetik olarak da, biyolojik olarak da her açıdan o varlığın, o biyolojik formun güçlendiğini söylüyor bilim dünyası. Biz tabii İslami olarak buna iman ediyoruz ama hani bilimsel bir destek geldiğinde de elhamdülillah diyoruz yani. Buna inanmayanlar da bunu tasdik etti. Elbette imanımız tam, ondan bir şüphemiz yok. Ama hani bilimsel açıdan ispat edilmiş olması da kalbe bir sürur vermiyor değil. Dolayısıyla bir kadın evlendikten sonra bir versiyon daha yükleniyor ona. Eş oluyor. O eş anne olduktan sonra ikinci bir versiyon daha yükleniyor. Daha güçlü bir forma geliyor. Şimdi bekar bir hanımefendiyle evli bir kadının hali bir midir lütfen? Bir düşünün. Hani artık evcil diyoruz hatta biz böyle. Evcimen diyoruz. Evinin kadını diyoruz mesela. Biraz daha böyle çekip çevirmeyle alakalı, biraz daha böyle tasarruf etmeyle alakalı, biraz daha birikimleri doğru kullanmayla alakalı böyle bir hassasiyet sahibi olur evlenen kadın. O kadın anne olduktan sonra bu hassasiyeti 2 katına, 4 katına çıkar. Hem toplum nezdinde daha fazla saygın, aile içerisinde daha fazla değerli, eşine göre çok daha fazla ihtimam gösterdiği bir durumdadır. Hem de hani sadece bu doğumla ilgili değil, hamilelik döneminde bile hani hanımefendilerin aşermesi diye hamilelerin canını çektiği şeyler vardır. Ne yaparlar? Kendimden biliyorum. Hani gece gündüz, yaz kış dinlemeden ne canı çekiyorsa onun hamileliğine hürmeten elbette ki eşlerimizin nezdimizde hatırı vardır ama hamilelik döneminde bu hatır 2 katına, 3 katına çıkar. Dolayısıyla aziz dostlarım, anne gerçekten saygındır, değerlidir. Anne bir başkadır. Zaten cennet de bu yüzden anaların ayakları altına serilmiştir. Ayet-i Kerime'de buyrulduğu şekliyle Ahkaf suresi 15. ayet-i kerimede Rabbimiz biz insana anne ve babasına iyi davranmasını emrettik diye buyuruyor ya. Yani Allah'ın bizzat iyi davranmamız gerektiğini emrettiği bir varlık karşımızda oluyor. O bizim annemiz oluyor, babamız oluyor. Özellikle cennet annenin ayakları altındadır Hazreti Şerifiyle kadın anne olduktan sonra bambaşka bir forma, daha değerli bir varlığa dönüşüyor. Bu da hani evlenecek olan hanımefendilerle alakalı daha itibarlı, daha saygın, Allah indinde de kul indinde de daha değerli bir hale gelmenin vesilesidir. Bu da evliliğin iyi bir niçini olsa gerek. Şimdi bakıyoruz kariyerle alakalı aziz dostlarım. Hani bir şef olmak için, bir müdür yardımcısı olmak için, bir müdür olmak için belli makamlara gelebilmek, hele böyle çok daha devlet nezdinde değerli üst makamlarla alakalı inanılmaz savaşa yakın bir mücadele veriyor insanlar. O kursa gidiyor, bu sınava katılıyor, o özelliğini, bu yetkinliğini, şu niteliğini elde ediyor. Sırf o makama layık hale gelmek için. Dolayısıyla burada evet makam çok değerli ama şerefül mekan bil vekili, mekanların şerefi sakinlerinden gelir. Burada anne adayı ve eş adayı hanımefendi kardeşlerime bir tavsiye, bir hatırlatmam. O evet sizi anne olarak değerlendirir, değerli kılar ama her anne bir değildir. Eş olarak evlilik sizi değerli kılar ama her eş aynı değerde değildir. O evliliğe giden yolda, eş olmaya giden, anne olmaya giden yolda kendinizi geliştirip yetiştirip özelliğinize özellik, güzelliğinize güzellik, niteliğinize nitelik kattığınız bir durumda hak edilmiş bir makama ermiş olacaksınız. Bu Allah indinde çok daha değerli olacaktır. Dolayısıyla ne olursunuz iyi bir anne, iyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir evlat olmaya bakalım derim ben acizane. Altıncı madde, kadınların finansal açıdan güçlendirilmesine bir vesiledir. Her ne kadar batı, her ne kadar inanmayan güruh, yok işte kadına bir hak verilmiyor, kadının bir değeri yok, kadının bir itibarı yok gibi şeyler söylese de, evlenen kadın aldığı mehirle ve tasarruf hakkı sadece kendinde olan bu ekonomik varlıkla, birikimle finansal açıdan büyük bir güç kazanır. Bu parayı istediği gibi tasarruf eder. İsterse annesine verir, isterse babasına verir, isterse kendi bununla bir yatırım yapar. Böyle Siyonistlerin evlenen Müslüman kadını köle bir gösterme tuzağına lütfen aziz dostlarım Allah rızası için düşmeyin, düşmeyelim. Bu sadece bizim dinimize özel bir husustur. Dini mübini İslam'ın en zor vakitlerinde Hazreti Hatice validemizin tasarruflarıyla, kazançlarıyla, bereketli ticaretleriyle İslam güç kazanmıştır. Hem Müslüman kadın güçlüdür hem de İslam kadınla çok daha güçlüdür. Dolayısıyla burada evlilik annesinin babasının yanında onun tasarruflarıyla onların bir anlamda rızkıyla yaşayan hanımefendi kardeşlerimiz evlat formundayken bir anda evlendiklerinde ticari anlamda da artık bir kişiliğe bürünüyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim Nisa suresi 4. ayet-i kerimede kadınlara mehirlerini gönül rızasıyla bir hak olarak verin diye emrediyor. Dolayısıyla burada yani çok enteresan yani burada gönül rızasıyla bir hak olarak verme ifadesi Kur'an-ı Azimuşşan'da kadınlara mehirlerini verin de diyebilirdi. Erkekler bu konuda hani finans biraz tatlıdır, para biraz tatlıdır. Cebren, mücbir kalarak, kültürel bir baskıyla, dini bir motivasyonla bunu bir şekilde verirlerdi. Ama bunun gönül rızasıyla olması, onların bir hakkı olarak bunu verilmesi ve bunda da erkeğin hiçbir söz hakkının olmaması zaten kadına o itibarı, evlenen kadına eş olarak o itibarı, o hakkı, o makamı lütfetmiş oluyor. Ama burada hemen Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en bereketli nikah külfeti en az olandır buyruğunu da ekleyelim. Hakikaten karşılıklı olarak birbirine külfet vermeyen, yük bindirmeyen, evlilik sürecinde onu da isteriz, bunu da isteriz diye çarşaf çarşaf birbirine listeler göndermeyen ailelerin vesilesiyle kurulan yuvaların çok daha mutlu, huzurlu ve sürdürülebilir yuva olduğunu 25 yıllık aile koçluğu tecrübemle gördüm. Ama burada sadece o düğün anı, sadece o törenlerin zamanında işte bilmem hangi konakta, hangi sarayda, hangi otelde, 5 yıldızlı otelde yapıldı diye mekanların yarıştırıldığı, hangi takılar takıldı diye takıları yarıştırıldığı, hangi ikramların verildiği diye ikramların yarıştırıldığı bir evlilik hakikaten bereketini bir kere nazardan dolayı kaybediyor. Allah muhafaza göze geliyoruz, nazara geliyoruz. Allah rızası için hem Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı hem hadis-i şeriflerde bununla alakalı Allah'ın da israfı sevmediğiyle alakalı birçok ayet-i kerime gözümüzün önündeyken zorluk çıkartmamakla ilgili, kolaylaştırmayla ilgili emirler gözümüzün önündeyken evlilik gibi böyle güzel ve latif bir yuva kurarken bu sıkıntıya vesile olmayalım lütfen. Bu konuda lütfen şöyle Orta Çağ Avrupa tarihiyle alakalı internetten kısa bir araştırma yaparak eşleri ölen kadınlarla alakalı kilisenin onların mal varlığına çökmesi, bütün mal varlığına konmasıyla alakalı nasıl tuzaklar kurduklarını, bunun içine cin kaçtı, şeytan kaçtı, bu artık cadı oldu diyerek şehrin merkezlerinde büyük büyük ateşler yakarak onları nasıl diri diri canlı canlı yaktıklarını lütfen bir okuyun aziz dostlarım. Dolayısıyla kadının İslam'la değersizleştiği fikri tam bir siyonist oyunudur. Dünyanın en büyük katili, işkencecisi, soykırımcısı, tecavüzcüsü siyonistlerdir. Son dönemde gözümüzün önünde bütün olan olaylar özellikle Gazze'den bu yana, daha öncesi de var tabii ama son 100 yılımıza çok iyi bakarak, ama diyelim tarih okumuyorsunuz, tarihle alakalı bilgi değilsiniz. En azından 2,5-3 yılı gözümüzün önünde her gün canlı yayında izleyerek bunların nasıl alçak ve merhamet bir karakteri olduğunu izleyerek, yaşayarak görmüş olduk. Dolayısıyla Epstein davasında ortaya çıkan şeyler, hani bunu biz Müslüman olarak söylemiyoruz yani. Amerikan senatörleri kendi başkanlarıyla alakalı, elimizde kayıtlar var, bu insan küçücük çocuklara tecavüz etti, onları öldürdü diye bizzat onların ifadesiyle olan melanetler ortada ve bunu örtmekle alakalı her seferinde ne zaman kendi ülkelerinde bir pisliğe bulaştılar, Orta Doğu'yu, alem-i İslam'ı kana boğacak bir tuzağın peşindeler. Şu anda cereyan eden olaylarda bunun bir tecellisi. Bu konuda lütfen Siyonistlerin oyununa gelmeyelim. Tam bir imanla, tam bir dinimize olan teslimiyetle, güvenle, kendimize, itikadımıza, inancımıza, değerlerimize saygıyla Müslüman olmanın, bu kimliğe sahip olmanın gururunu, onurunu yaşayalım. Onların bize attığı çamurlara kanmayalım. 17. madde evliliğin içiniyle alakalı aziz dostlarım, toplumun ıslahı ve düzeni sağlanmasıdır. Bunun için bile evlenilir. Yani ben tek başıma kaldığımda toplumsal fesat olacaksa, düzen sağlanmayacaksa, en azından buna vesile olmak namına, toplumu düzeltmek adına, özellikle evlilikle beraber başlayan toplumsal dayanışma ve akrabalık bağlarının güçlenmesi, Nisa suresinin 1. ayet-i kerimedeki sıla-i rahim emri, evlilikle yeni sıla-i rahim halkalarının oluşması, akrabalık bağları, bu sıhriyeti kurmak, sosyal sermayeyi aile kanalıyla helal bir şekilde ve şu bir şekilde büyütmek bile evlilikle alakalı iyi bir niçindir. Kur'an-ı Azimüşşan insanın sosyal bağlarının bir kısmının neseple, bir kısmının da evlilik bağıyla, sıhriyet yoluyla kurulduğunu hatırlatır bize. Furkan suresi 54. ayet-i kerimede o sudan bir insan yaratıp ondan soy, sop ve hısımlık, sıhriyet meydana getirendir diye buyuruyor ya, aynen öyle. Yani normal nesebin dışında yeni bir sıhriyet, işte ne diyoruz, işte dünür apayrı bir şeydir, evlenmeyen insanların hayatında olmayan yeni bir makamdır değil mi? İşte baldız diyoruz, bacanak diyoruz, dolayısıyla elti diyoruz, görümce diyoruz, kayımı valide, kayımı peder diyoruz, gelin diyoruz, damat diyoruz. Bunlar hep nesebin dışında sıhriyetle oluşan hısımlık. Allah'ımız da, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buna özel bir önem vermiş. Hatta Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifinde akrabalık bağlarını kopartan cennete giremez diye buyurduğuna göre, hani sıla-i rahim bağı da Allah'ın arşına tutunduğuna göre, hani düşünün yani Allah'ın arşına birçok melek yaklaşamıyor bile yani. Hani melek haşa günahlı mı yani, haşa kirli mi, haşa değersiz mi, haşa yani. Ama hani o Sidretül Müntaha'da, Miraç'ta anlatılır ya, hani Cibril Emin bile ben buraya kadar, bundan sonra yaklaşırsam yanarım diye hadis-i şerif ifade şekliyle. Ama düşünün, arşa, Allah'ın arşına, kürsüsüne, tahtına, sıla-i rahim tutunduğuna göre bu ne kadar temiz, ne kadar kutsal, ne kadar mübarek bir bağ ki, işte bu hadis-i şerifte bu bağ, işte bu kadar değerli bir bağ koparan cennete giremez diye bununla alakalı bize büyük bir uyarı yapmış oluyor. Aziz dostlarım, bir bayram yaşıyoruz. Ümmeti Muhammed kan ağlayan coğrafyada mazlumlar büyük bir sıkıntı içinde olsa da ülkemizde elhamdülillah ve birçok İslam beldelerinde yine yaşandığı şekliyle, yaşatıldığı şekliyle bir bayram havası var. Hoş bayram illa evlere, işte ekonomik gelire, alınan hediyelere, yenilen çikolatalara, şekerlere bağlı değil. Gazze'nin o yokluğunun içerisinde Ramazan'da nasıl etrafı pırıl pırıl temizlediklerini, o yıkıntıların içerisinde namazlarını, nasıl teravihlerini kıldıklarını, o bombalanmış yıkıntıların içerisinde Ramazan süsleri nasıl astıklarını, dolayısıyla yaşatmak isteyene, yaşamak isteyene herhangi bir engel yok, herhangi bir bahane yok. Dolayısıyla bu bayram vesilesiyle biz de madem ki Gazze hiçbir bahaneye sığınmadan onca yıkımın içinde bile Ramazan'ını, bayramını yaşıyorsa, biz de bu Ramazan bayramını, bu Eydülfitri vesile kılarak her türlü küslüğü, gücenmeyi, gönül koymayı, gelmemeyi, gitmemeyi, aileler arasında ambargo varsa ambargoları kaldırarak bu bayramı yeniden bir dayanışmaya, akrabalık bağlarını aşılamaya, mayalamaya, Allah'ın bu konudaki arş-ı alasına giden yolda yükselmeye, yücelmeye vesile kılalım. İnşallah hiçbir küslüğün, hiçbir hatır koymanın, gönül koymanın olmadığı bir hayata bu bayram vesilesiyle girmiş olalım inşallah. Akrabalık bağını kopartan cennete giremez hadis-i şerifini de böyle dehşetli bir uyarı gibi de Temuklis'in kılıcı gibi tepemizde hissedelim. En azından Allah Resulü'nün sevgisiyle olsa çok daha iyi olur ama en azından bunun korkusuyla bile olsa korkarak da olabilir bir emri yapmak. Gönülle rızayla olsa elbette iyi olur ama cehennemde hak sonuçta. Allah'ın azabı şedid ve çetin. O azaptan korkarak da olsa akrabalara yönelmek, arayı bulmak, muhabbeti tesis etmek o toplumsal bağları güçlendirecektir. İslam ümmeti daha düzgün bir forma gelecektir. Ben çocukluğumdan beri yaşadığım çevre itibarıyla, şahit olduğum olaylar itibarıyla, sonrasında aile koçluğunda meselelerin içerisine girdiğim durumlarda gönlüm bu konuda çok ama çok yanıktır aziz dostlarım. Hani o kadar meleklerin bize üzülerek baktığını hissediyorum ki ya Allah bu kulları ne için gönderdi dünyaya? Bunlar eften püften ne tür meselelerle uğraşıyorlar? Çok yani gönlüm bu konuda yanık. Ailen arasındaki bu kavgalar, akrabalık sürtüşmeleri, birbirine hatır koyma, gönül koyma, ambargo koyma, gelmeme, gitmeme, gıybetle arkasından hasetle hatta kinle, nefretle hasımane tavırlar içerisine girme. Ben çocukluğumdan beri şunu düşünürüm. Ya aileler bu durumdayken alem İslam nasıl kurtulacak Allah'ım? Ailelerin gündemine, aile içerisinde Allah rızası için bunu size bir soru olarak soruyorum. Yani Gazze bir gıybet konusu kadar bile konuşulmayacaksa, yani gıybete diyelim 10 saat ayırdık bir hafta içerisinde. Gazze'ye bir saat bile ayırmayacaksak, onda biri bile olmayacaksa günaha ayırdığımız vaktin nasıl kurtulacak ümmeti Muhammed? Acizane gördüğüm, şahit olduğum, rastladığım, duyduğum bütün olaylar işte gelin kayınvalide, gelin kaynana diye onu şimdi tabir ediyorlar. Elçiler, görümceler, işte dünürler, o bunu dedi, şu şunu dedi, gelin öyle yaptı, damat böyle yaptı. Bütün gündemimizi bunlar alıyor. Allah rızası için bu bayram vesilesiyle bunları aradan çıkartarak dostu kusuruyla kabul edip kusuru örtünce Allah'ın da mahşerde kusurumuzun örtülmesinin en çok ihtiyacında olduğumuz o kritik vakitlerde Allah'ımızın kusurlarımızı örtmesini umarak biz de burada kusur örtücü olarak, kusurları yaymayıcı olarak, kusurları ifşa etmeyici olarak daha ahlaklı bir forma inşallah girmiş oluruz. Aziz dostlarım, evliliğin 18. iyin için İslami anlamda helal dairede aile kurmak, nefsin tezkiyesi ve terbiyesi. Gazali ve Mevlana Hazretleri evliliği nefsin tezkiyesi ve iffetin korunması için zaruri bir kurum olarak görür. Bu perspektifte evlilik, kişinin kendi eksikliklerini bir başkası üzerinden tamamladığı bir tekamül, bir olgunlaşma, bir kemalat yolculuğudur. Zaten zinanın yaygınlaşmasını engellemek için nikah teşvik edilmiş Rabbimiz tarafından. Nur suresi 26. ayet-i kerimede öyle buyuruyor Rabbimiz. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler temiz kadınlara yakışır. Dolayısıyla o zinayı da fuhşiyat olarak, kirlilik olarak, çirkinlik olarak, pislik olarak ifade eder. Bu zina suçunun ki nesle en büyük fıtratı bozucu bir fuhşiyattır. Neslin kalitesini bozan bir numaralı etken zinadır. Dolayısıyla bunun yaygınlaşmasını engellemek amacıyla tertemiz bir aile bağı, tertemiz bir helal dairede eş lütfedilmiştir evlilikle alakalı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda dini ve ahlakı sizi memnun eden biri gelirse onu evlendirin diye buyuruyor. Ben acizane kendi yavrumun Muhammed İkbal'in evliliğinde Meryem kızımız, gelin kızım Mısırlı biliyorsunuz. Arada bahsederim. Dualarınızı bekleriz inşallah. Dünürüm Ahmet Ömer, Allah ondan razı olsun. Üstad Ahmet diye anarım her zaman kendisini. Muhammed İkbal onun kızına talip olduğunda hiçbir zorluk çıkarmadan bunu kabul etmişti. Ben de daha sonra hani yaşları küçüktü çocukların. Tecrübeleri azdı, eğitimleri yoktu, işleri yoktu. Hani bu şekilde nasıl hemen kabul edebildiğini sormuştum hani. O da bu hadis-i şerifi söylemişti. Bir de hani dini ve ahlakı memnun eden biri gelirse onu evlendirin hadisi var. Ben bunu yapmazsam toplum fesada girer. Dolayısıyla bu hadis-i şerife uydum. Muhammed İkbal yavrumuz hafızdı. İslami bilgisi tamdı. Evli idare edecek bir müktesebata sahipti. İki, tavırlarında arkasında böyle bir aile edebi ahlakı sezinledim. Dolayısıyla iyi terbiye almış bir eş adayı olarak gördüm onu. Dolayısıyla kızım evliliğine bunun için izin verdim. Bunu onayladım demişti. Allah razı olsun. Tabii çok kolay bir şey değil aziz dostlarım. Hani el bebek gül bebek yetiştirdiğiniz bir yavruyu bir el oğluna veriyorsunuz. El bebek gül bebek bir evladınızı bir el kızıyla nikahlıyorsunuz. Çok kolay bir şey değil. Kolay olmadığını biliyorum. Ama bunun helal dairede olması, toplumun da bu konuda korunması, Allah Resulü'nün bu emrine uyarak, Allah'ın bu emrine uyarak buna ittiba etmemiz en azından işimizi rast getirecektir diye düşünüyorum. Mevlamız bizim düşmanımız değil, haşa. Siz onun adına bir şey yaptığınızda sizi unutacak değil. İlla ki sevabı, bonusu, ödülü, mükafatı gelecektir diye düşünüyorum. Evliliğin İslami inançının 19. maddesi zinadan ve haramdan korunma. Nefsini haramdan korumak, iffeti muhafaza etmek evliliğin ana gayelerinden bir tanesi. Resulatimiz bu konuda kendisine defaatle gelen, bu konuda sorular soran gençlerle alakalı. Ey gençler topluluğu diyor, sizden evlenmeye gücü yeten evlensin. Çünkü evlilik gözü haramdan daha iyi korur, iffeti de daha iyi muhafaza eder. Dolayısıyla burada hani gözü haramdan daha iyi korur, iffeti muhafaza eder kısmında Nur Suresi 30. ayet-i kerimeye de değinmem lazım. Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. Dolayısıyla dışarıda bir yabancı bir kadınla alakalı bir göz teması olduğunda bu sonuçta göz zinası oluyor. Ama eşimize baktığımızda bu bir sevaba dönüşüyor, ibadete dönüşüyor. Günahların döküldüğü bir mübarek ibadete dönüşüyor. O muhabbet Allah'ın da meleklerin de Allah Resulü'nün de hoşuna gidiyor. Dolayısıyla böyle bir güzellik varken ortada Allah muhafaza çirkinliğe, fuhşiyata, harama kaymamak, oraya gitmemek, oraya tevessül etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Aziz dostlarım, evliliğin İslami iyi niçini olarak 20. madde helal ve meşru çerçevede cinsel ihtiyacı gidermek. Allah Hak Teala Hazretleri, Rabbimiz bize sonuçta cinsel bir dürtü vermiş. Bunu da dürtülerin içerisinde en güçlü bir numaralı dürtü haline getirmiş. Hani neredeyse karşı konulmaz bir fıtrata dönüşmüş bu. Helal çerçevede ama bunun olması, ayet-i kerimeye göre kadınlar sizin için bir elbise, Bakara 180. ayet-i kerimede, kadınlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbisesiniz diye buyuruyor. Dolayısıyla bu ihtiyacın meşru bir şekilde, helal bir şekilde karşılanmasıyla alakalı, hani nasıl ki bir elbise size bir haktır, helalinden aldığınızda, üzerinize tam uyduğunda, sizi tamamladığında, size yakıştığında, aynen öyle. Burada da önemli olan bu dürtüyü, çok güçlü olan cinsel dürtüyü helal ve meşru çerçevede gidermek. İşte evlilik buna yarıyor. Resulullah Efendimizin bu konuda sallallahu aleyhi ve sellem her birinizin eşiyle olan münasebetinde sadaka sevabı vardır buyurduğunu da hatırlatmam lazım. Yani dışarıda Allah muhafaza yabancılarla fuhşiyat olan, büyük günah olan, Allah'ın kerih gördüğü, haram kıldığı, sevmediği, nefret ettiği, cezaya müstahak bir amel helal çerçevede eşli olduğunda bir ibadete dönüyor. Üstüne de bir sadaka ecri kazanılıyor. Evliliğin 21. İslami anlamda iyi niçini fıtrata uygun bir hayat sürmek. İnsan için en meşru, en helal, en fıtri yaşam tarzı evlilik. Ne dedik önceki programımızda? Cennette tesis edilen bir kurum. Dolayısıyla evlilik cennet kurumu. Evlilik dışı ilişkiler, küresel sapkınlıklar her ne kadar meşru göstermeye çalışırsa çalışsın, filmlerimizde Yeşilçam'ın müptezelleri bunu ne kadar uygun göstermeye çalışırsa, işte yıldızdı, stardı, meşhurdu, mankendi, şuydu, buydu diye evlilik dışı ilişkiyi gözümüzün önünde meşru bir hale getirmeye çalışırsa çalışsın, Rum suresi 30. ayet-i kerime, sen yüzünü hanif olarak dine, Allah'ın insanlar üzerine yarattığı fıtrata çevir buyruğuyla biz oraya yönelmemiz gerekiyor. Dolayısıyla gayrimeşru diyoruz zaten. Gayrimeşru ilişki, gayrimeşru hayat, fıtrata uygun hayat, helalinden olan aile. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dört şey peygamberlerin sünnetindendir diye buyurmuş aziz dostlarım. Haya, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek. Yani haya zaten el haya minel iman, imandan bir parça, imandan bir cüz. Haya yoksa din de yok, iman da yok. Hayasızlık diyoruz zaten, Allah muhafaza, görüyoruz dinsiz ve imansızların dünyayı ne hale getirdiğini. Dolayısıyla burada eğer gayrimeşru bir hayata değil de yüzümüzü harif olarak dine ve fıtrata çevireceksek, Allah Resulü'nün, peygamberlerin hepsinin sünneti olarak evliliğe çevireceksek, bu bize en uygun, en fıtri bir hayatı sürdürecek demektir. ...22. maddesi İslami anlamda evliliğin iyi için olarak toplumun ahlaki yapısının korunması. Hani mahremiyeti bir libas, koruyucu örtü metaforuyla beyan etmişti Rabbimiz. Eşler birbirinin elbisesidir, libasıdır vurgusuyla. Dolayısıyla evliliğin bir koruma, örtme, siper olma anlamı taşını da gösteriyor. Sadece uygunluk değil, yakışma değil ama toplumsal bir koruma, bir muhafaza kurumu olduğunu da gösteriyor. En'am suresi 151. ayet-i kerimede Rabbimiz kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın diye buyuruyor. Dolayısıyla ama nefsimiz de nefis, çok nefis, çok azgın, şehvete karşı çok böyle istekli, çok arzulu, cinsel dürtüler zaten karşı konmaz bir derecede yüksek. İşte bunun açığına da gizlisine yaklaşmadan bunu helalinden halletmekle alakalı evliliğe yöneltmiş oluyor bizi. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir toplumda zina ve fuhuş yayıldığında daha önce görülmemiş hastalıklar zuhur eder diye buyuruyor. Aziz dostlarım, bunu sadece çocukluğumdan bu yana gördüğüm kadarıyla bu hastalığın AIDS olduğu bu hadis-i şerifin yorumunda hep öyle söylendi ama adı konsun konmasın, sadece bedensel, biyolojik değil, manevi hastalıklar da öyle bir zuhur ediyor ki Allah muhafaza. Ben hani gençliğimden bu yana izlediğim Amerikan filmlerinde size bu hastalığı manevi olarak şöyle izah edebilirim. Hani bunu izleyip gördük aziz dostlarım. Mantalitenin nasıl değiştiğini, beynin nasıl dumura uğradığını, insanın nasıl düşüncesi hale geldiğini. 1980'li yıllarda ben ODTÜ'deydim. İyi de bir film izleyicisimdir. Yani vizyondaki filmleri. Son dönem aile meşguliyetleri, torunların meşguliyetleri falan o kadar çok eskisi kadar değil ama epey bir müddet, epey bir film müktesebatımız olmuştur. 80'li yıllarda Amerikan filmlerinde illaki böyle bir fuhşiyat araya koyarlar biliyorsunuz. Usulüdür Yeşilçam'ında, Amerikan Hollywood'unda. Zaten bizimkiler onlardan öğreniyor. Öğretmenleri karga olan, işte burnu pislikten kurtulmuyor. 80'li yıllarda Amerikan filminde eğer bir aldatma sahnesi olursa, hanım da, hanımefendi de eşini bu konuda yakalarsa, bu Kızılca Kıyamet'in koptuğu bir şeyle işlenirdi senaryoda. Avukatlar, boşanmalar, iki taraf, aileler. 90'lı yıllara gelince senaryolar yavaş yavaş değişti. Eşini böyle bir fuhşiyatta yakalayan hanıma karşı, eşi ya bu cinsel bir dürtüydü, sadece seksti bu, yani duygusal bir şey değildi, ne olur kusura bakma falan diye geçiştirdiler. 2000'li yıllarda böyle bir aile içerisinde zina olduğunda ve yakalandığında eşlerden bir tanesi, ya bu benim de, benim bir hakkım yani, zaten şöyleydi böyleydi, senden de bir hayır göremiyordum zaten falan gibi üste çıkma şeylerine dönüştü. 2010 ve 2020'lerde, 2010'da özellikle yeni bir senaryo şey denediler. Aziz dostlarım, Allah razı olsun, hani bir bayram şeyindeyiz ama bu Yani AIDS'ten çok daha büyük bir hastalık bu. Beyin hastalığı diyorum ben buna. Gönül duygu hastalığı. Nasıl o filmlerle dizayn ediyorlar? Nasıl toplum bu kadar fesada düşüyor? Anlayın işte yani. 2010'larda böyle bir aile içerisinde zina olduğunda Amerikan filmlerinde, ya sen de yap, ben sana karışıyor muyum? Bu benim hayatım, bu benim zevkim, bu benim keyfim diye erkek böyle üste çıkarak eşine git sen de yap diyecek kadar melun bir hale girdi. Beni lütfen affedin ama bu Amerikan siyonistlerinin, bu sapkınların dünyayı nasıl fesada boğduğunun bir ifadesi olarak bu aralar 2020'lerde ya bunu birlikte yapalım, daha evleri zevklendirelim, renklendirelim diye çok daha böyle zinanın da toplusuna, fuhşiyatın da pisine, çirkinine, melanetine geldiler. Bakın 40-50 yıllık serüveninde dolayısıyla zina ve fuhuş yayıldığında bu aynı uyuz gibidir yani. Kaşıyarak geçmez aziz dostlarım. Kaşıyarak daha fazla artar, daha fazla yayılır, daha fazla feci bir hal alır. Bu açıdan Allah rızası için İslam'ın aile formunda bize lütfettiği imkanları, Allah'ın bizim için tesis ettiği, Allah Resulü'nün bizim için tavsiye ettiği usulleri bozmayalım, bunlara uyalım. Aziz dostlarım, son bir bölüm daha kaldı. Bu haftalıkta bu kadar diyelim. Yeniden hepinizin mübarek bayramını tebrik ediyorum. Kutsal beldelerden hepinize dualarımı, en içten dualarımı gönderiyorum. Her daim dualarımdasınız. Arada güzel mesajlarınız geliyor dinleyen dostlarımdan. Tebrikler, teşekkürler, memnuniyetler. Onlar da bizi çok mutlu ediyor. Ama mesajınız gelse de gelmese de biliyorum oradasınız. Gönülden gönle bir bağımız var. İnşallah İslami anlamda evliliğin içiniyle alakalı son bir bölüm daha gelecek hafta işleyeceğiz. Ondan sonra evliliğin o 54 unsurundan ikincisine inşallah geçmiş olacağız. Nitelikli insanda biliyorsunuz insanı oluşturan 66 parçadan birincisi olan kaderden ikincisi olan ruha geçmiş olduk bu hafta itibariyle. Burada da inşallah gelecek hafta bir program daha yapıp sonrasında ikinci maddeye geçmiş olacağız. Hepinizi bu vesileyle Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. İnşallah bu bayramın yeniden kaynaşmamıza, anlaşmamıza, muhabbetimize, birliğimize, dirliğimize, hele hele 3 aylardan sonra yeni bir İslami kimliğimize, fıtratımıza vesile olmasını istirham ediyorum Rabbimden. Hepinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.